Şişman yenge şunu bunu bahane ederek gelini hep karşıdaki kendi evlerine yolluyordu. İhtiyar ana coşum daha fazla bir şey söyleyiverirse bari tazenin kulağına gitmesin, bunca sene sustuktan sonra emeklerimize yazık olmasın diye düşünüyordu. Böylece bekleşip durdular. Yalnız başına olmaktansa elbette üç kişi olması daha hayırlıydı. Ana giden iki erkeği ancak ortalık kararırken görebildi. Gün kavuşurken yatağından sürüne sürüne kalkmış, derdinin ortağı komşularıyla söğüdün altına oturmuştu. Üç ihtiyar gözlerini köyün daracık yoluna dikmişler, bakıyorlardı. Sadece Şişman yenge ara sıra hafiften şekerlemeler yapıyordu. Üzüntülü de olsa üstünden uykuculuğunu atamıyordu. Nihayet güneş batıyordu ki ana iki erkeği seçti. Yerinden kalktı, sopasına dayandı. Eliyle gözlerini batının altın ışıklarından koruyarak baktı. "Geliyorlar!" diye bağırdı. Topalaya topalaya yoldan aşağı inmeye başladı. Ortalıkta bu çığlığı çın çın öttü. Sopasını takır takır vurarak öyle hızlı yürümeye başladı ki herkes elinden başını uzattı. Zaten haberi hepsi duymuştu ama köylüler açıktan açığa ananın evine gitmeye çekiniyorlardı. Bir erkek evladı daha olduğu için belki onu da mahkum ederler, sonra kendi başları da bir belaya girer diye korkuyorlardı. Her günkü gibi işleriyle güşeyle uğraşmışlardı ama meraktan çatlıyor, yalnız hükümet kapısı hapishaneden mi köylüyü saran o garip ürkeklikle sinmiş bekleşiyorlardı. Ne olup bitecek diye hiç değilse uzaktan görmek için azıcık ilerleyip baktılar. Emmioğlu kalktı, ananın arkasından yürüdü. Karısı da onunla beraber giderdi. Bir çekindiği falan yoktu ama o pek zorda kalmadıkça adımını şuradan şuraya atmaya yanaşmıyordu. Zaten nasıl olsa haberi şimdi getireceklerdi. Onun için rahatını bozmadı, tahta sıranın üzerinde oturuyordu. Hiç kımıldamadı bile. Hem eninde sonunda nasıl olsa karışıklıklar düzelir diye düşünen geniş yürekliler takımındandı. Ana oğlunu yakalayarak "Ne haber, yavrumdan ne haber?" diye bağırmaya başladı. Ama bunu sorar, ihtiyarlamış gözleriyle de iki erkeğin yüzüne bakarken felaketin bu suratlara yazılmış olduğunu anladı. İki delikanlı birbirine bakışıyorlardı. Nihayet oğlu bir kara haber verir gibi "Kardeşim hapiste anam," dedi. Erkekler tekrar birbirinin yüzüne baktılar. Emmilerinin oğlu başını kaşıdı. Sonra ne söyleyeceğini kestiremeyen birinin aptalımsı halini takınarak öte yana dönüverdi. O vakit gene kadıncağızın oğlu "Anam, kurtaramayacağız galiba. Kardeşim, bir de 20 kişi daha ölüme mahkum edilmişler. Yarın sabah idam edeceklermiş," dedi. Ana "Ölüme!" diye bir çığlık kopardı. Sonra bir ikinci defa daha "Ölüme!" diye uludu. Ve tutmasaydılar yere yıkılacaktı. İki erkek onu en yakındaki bir eve doğru götürdüler. Altına iskemle çektiler, koltuklarından tutup oturttular. Zavallı çocuk gibi avaz avaz ağlamaya başladı. İhtiyar buruşuk ağzı titriyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. Kurumuş, sarkmış memelerini göğsüne yumruklarını indiriyor, dövünüyor, oğlunun suratına haykırıyordu. "Vermedin, paraya kıyamadın, gözlerini doyuracak kadar vermedin. Sana benim de param var dedimdi ya, az mı? 40 tane gümüş para, az mı? Son verdiğim iki küçük gümüşüm daha vardı, durup duruyorlardı ya orada," diye bağırıyordu. Oğlunun alnında, dudağının üzerinde biriken ter taneleriyle öylece durmuş, ses çıkarmadan başını eğdiğini görünce öfkesinden bu yüze tükürdü. "Ölürse o tek bir meteliği bile sana vermeyeceğim, anladın mı? Paramı dereye atarım da gene sana vermem," diye haykırdı. Emmilerinin genç oğlu arkadaşının imdadına yetişti. Araya girdi ve bu acılı felaket anında ortalığı yatıştırmak kaygısıyla dilini çözebildi. Yüzü gözü oynayarak şunları söyledi. "Çıkışma ona teyze. O sendeki paranın iki kat fazlasını vermeye kalkıştı. Kardeşi için 100 tane gümüş parayı gözden çıkardı. Zindancıların küçüğünün büyüğünün parayla gözlerini kamaştırmak istedi. Çil çil gümüşleri birinden ötekine uzattı da oğlunun bir yol yüzünü bile göstermeye izin vermediler. Ana, az vermişler de ondan. Bu yaşa geldim. Parayla elde edilemeyen hapishane bekçisi işitmedim, duymadım. Ben şimdi kazıp paramı çıkarım. Evet, şimdi kazar parayı aldığım gibi evladımı bulmaya giderim. İhtiyarsam ihtiyar olayım. Alır onu getiririm ya. Bir daha da yanından ayırmam ya. Ayırmam onu yanı başından. Kim ne derse desin." İki erkek bir kere daha bakıştılar ve oğul gözleriyle bir kere daha yeğenin araya girip bir şeyler söylemesi için yalvardı, yakardı. Öteki de tekrar başladı. Teyze, kendine gel, beni dinle. Oğlunu sana göstermeyecekler bile, izin vermiyorlar. Avcumuzdaki paraları gösterdik de ne oldu? Adımımızı bile attırmadılar içeriye. Suçları büyükmüş, yeni çıkmış. Pek fena sayılan bir cinstenmiş bu. Vali bu cinayeti işleyenlere öyle diş biliyormuş ki. Ana göğsünü gererek sopasını karşısındaki delikanlının önünde sallayarak, benim oğlum hiçbir zaman cinayet minayet işlemedi. Buralarda bir düşmanı olacak, tek onu hapiste tutsunlar diye, demek ki bizden çok para verebilen bir düşmanı, diye bağırdı. Etrafında toplanmış, ağızları açıda kalmış, gözleri bir noktaya dikilmiş, çeneleri sarkmış bir halde gelen havadisleri içiyor, yutuyormuş gibi duran kalabalığın arasında arana arana bakındı. Sonra da içinizden hiç kimse küçük oğlumun cinayet işlediğini duyup işitti mi diye haykırdı. Dirikenler birbirine bakıştılar. Bir laf söylemeden gözlerini çevirdiler. Ana onların bu kuşkulu hallerini gördü, yüreği parçalandı. Tekrar ağlamaya başladı. Evet, ona diş biliyorsunuz. Çünkü güzeldi, yakışıklıydı. Kaba saba suratlı oğullarınıza benzemiyordu. Onlardan kat kat üstündü de ondan, değil mi? Böylesiniz zaten. Kendinizden yüksek birini gördünüz mü? İçiniz götürmez, hınç duyarsınız, diye haykırdı. Sonra kalktı, sendeledi. Acı acı bağırarak evine doğru yürüdü. Bir kere evden içeri girince etrafında sadece emmilerle onların çocukları kalınca gözlerini sildi, büyük oğluna dönerek daha sakin bir sesle ama garip bir ateşe tutulmuş gibi. Boşuna vakit geçiriyoruz. Söyle bana, her şeyi anlat. Onu da kurtarabiliriz. Önümüzde koca bir gece. Neymiş şu cinayeti? Genç karı koca aralarında bir bakıştılar. Kötülük yoktu bu bakışta ama artık sabırları tükenmişe benziyordu. Bu vakit oğlu anasına şöyle cevap verdi. Ana, bir isim takmışlar. Komünist diyorlar. Yeni bir laf bu. Çok işittim. Nenin nesidir, ne demeye gelir diye soruşturdum. Anladığıma göre bunlar çete kuran bir takım haydutlarmış. Hapishanenin kapısında tüfekli nöbetçiye de sordum. Dedi ki, bir adam getir gözünün önüne. Elinizde toprakları, tarlaları bile almayı koymuş. Hükümeti batırmayı kafasına koymuş. İşte bu itler de o türlüsü. Onun için yarın hepsi cezalarını bulup ölecekler, dedi. Böyle söyledi. Kardeşimin cürmü buymuş işte. Ana bütün canıyla, kudretiyle bu sözleri dinliyordu. Şamdanın ışığı gözyaşından yer yer parlayan surat cazına vurmuştu. Şaşkın şaşkın titreyen bir sesle, evet titremesin diye o kadar gayret ettiği halde gene de bir türlü düzelemeyen zavallı bir sesle, yalandır, böyle şeyi söylememiştir. Hiç böyle bir cinayetin lakırtısını işitmedim ben. Adam öldürmek, ev soymak, bir akrabasını açlıktan öldürmek, işte cinayet diye böyle şeyleri derler. Hiç toprak dediğin çalınır mı? Tarla bu, kumaş mı ki dört top edip koltuğuna sıkıştırsın da saklasın, dedi. Oğlu, bilmem ki ana, diye cevap verdi. Alçak bir iskemleye oturmuş, başını eğmiş, ellerini iki dizinin arasından sallandırmış, öylece kımıldamadan duruyordu. Daha sırtında topu topu zaten bir iki olan entarisi vardı. Soyunmaya vakit bulamamış, bu çeşit giymede alışık olmadığından eteğini kaldırıp beline sokmuştu. Kemerini iliştirdiği bu ucu biraz da sıkıştırdı, itti ve ağır ağır. Bu söyledikleri lakırtının altında daha başka ne var bilmem. Şehirde boyuna söyleşiyorlardı. Yarın o kadar çok idam varmış ki. İşi gücü bırakmış herkes tatil günü yapmış, dedi. Beraber gittikleri delikanlıya döndü. Sen fazla bir şey biliyor musun, diye sordu. O da çenesini kaşıdı, yutkundu. Odanın içinde ona gözlerini dikmiş bakanları sırayla birer birer süzdü ve dedi ki, şehirdekiler boyuna söyleyip duruyorlardı ama fazla ilerisine varıp bir şey sormadım. Neden derseniz bir aralık bu kargaşalık patırtı nedir diyecek olduğumda hapishanenin önündeki nöbetçiler hemen bana döndüler. Yoksa sen de mi onlardansın? Değilsen ölmüşler kalmışlar senin üstüne ne gerek, diye çıkıştılar. Onun için hapishanedekilerden birinin akrabası olduğumu bile söylemeye dilim varmadı. Sadece baş gardiyanlardan birine şöyle yalnızca bir kere gelir bizimle konuşursan sana para veririz dedik. O da bizi hapishanenin bir köşesine kendi yatıp kalktığı yerin arkasına götürdü. Adama namuslu köylüler olduğumuzu, elimizde birkaç parça malımız, kirayla tutulmuş tarlalarımız olduğunu söyledik. Mahpuslardan biriye uzaktan akraba olduğumuzu, soyumuzdan şimdiye kadar cellat satırı altında kimsenin can vermediğini, ailenin adı sanı kirlenmesin diye bu zavallıyı da kurtarmak istediğimizi anlattık. Sadece fukarayız, pek de yüksek bir paraya çıkışamayız dedik. Zindancı avcumuzdaki parayı aldı, mahpus tarif etmemizi söyledi. Biz de şöyledir, bu biçimdedir deyince anladım, galiba tarif ettiğiniz delikanlıyı bildim. Hapse girmek o kadar fenasına gitti ki, ne var ne yok bütün yapıp ettiklerini söyleyecekti ama yanında gençten bir kız var, bırakmadı. Oğlana da gayret verdi. Ömrümde böyle gözü pek bir şeyden yılmaz karı görmedim. Var böyleleri, öleceklerine metelik vermeyen, herkes meydan okuyan, atılgan, taş gibileri de oluyor işte. Ama o delikanlı öyle korkuyor ki, ne yaptığını, neden öldüğünü anlamıyor bile. Güzel laflara kapılmış, kandırılmış, içi dışı bir. Önce bir köy çocuğuna benziyor. Enselendiği vakit üzerinde şurada burada dağıttığı bir takım kitaplar bulmuşlar. Bu kitaplarda şimdiki hükümeti devirmek, parayla malı herkese kardeş payı yapmak için fena öğütler, usuller yazılıymış. Bu lakırtılar üzerine ana oğluna döndü. Tekrar ağlamaya, dövünmeye başlayarak. Ona da azıcık toprak vermeliydik. Bilmiyor muydum ben? Kira ile birkaç tarla daha tutar, ona da payını verirdik. Ama büyük oğlumla karısı her şeyin üstüne oturdular. Ona bir şeycikler vermediler. Oğlu cevap verecekti. Fakat ihtiyar emmioğlu durgun. Karşılık verme oğul. Bırak anan kabahati senin üstüne yüklesin de birazcık içini boşaltsın. Biz hepimiz seni de biliriz kardeşin de. Toprak işlerinden ödü kopardı. Sıkı çalışmaya yanaşır mıydı hiç? Dedi. Oğul sustu. Genç emmioğlu da gene söze koyuldu. Gardiyana sorduk. Küçüğü kurtarmak için acaba kaç para vermek ister dedik. Adam başını umut yok gibilerden salladı. Zengin dişi birinin oğlu olsa parayla kurtarılırdı. Ama fakir bir köylü için ne kadar da kesenin ağzını açsak kimsenin canına kıyıp bu işin arasına girmeyeceğini söyledi. Demek ki ne yapsak boş. Onu idamdan kurtarmanın yolu yok artık. Ana ulur gibi haykırdı. Benim oğlumdur, fukaradır diye can mı verecek? Malımız, mülkümüz var ya, bu akşam satarsa varız, köyde alıcı bulunur elbette. Bir de işin içine topraklarının elden gitmesi gelince büyük oğul laf atıldı. Sonra biz ne yaparız, nasıl yaşarız? Şimdi bile iki ucu gücün gücüne bir araya getirebiliyorum. Bugünkü ateş pahası kiralarla şimdi sadece elin tarlasını ekip biçmeye kalırsa avuç açıp dileniriz. Varımız yoğumuz birkaç karış toprak. Onu da elimden çıkaramam ana, benimdir, vermem onu, dedi. Karısı oturduğu yerde hiç kıpırdamadan sessiz duruyordu. Solgun yüzü bir şey belli etmiyordu. O dakikaya kadar bir tek lakırdı söylememişti. Bu defa ilerledi. Karnındaki çocuğu da düşünmeli. Belki de erkektir, dedi. Kocası kurşun gibi inen bir sesle. Evet, ben de onu düşünüyorum, diye ilave etti. İhtiyar ana bir şey demedi. Sustu ve bir müddet ağladı. Sonra bütün gece kim sesini çıkarıp bir şey diyecek olsa sadece yalnız gözyaşlarıyla karşılık verdi. Tan yeri ışımaya, şafağın ilk aydınlıkları belirmeye başlar başlamaz, tekmil geceyi uyanık geçiren bu insanların içinden ana, varlığının derinliklerinden garip, şaşırtıcı kuvvetler toplayarak, ''Ben kendim gideceğim, şu tükenesi ömrümde bir kere daha gideceğim şehre. Bekleyeceğim, öldürülmeyi götürülecekse yavrum, bir kerecik daha göreceğim onu.'' dedi. Hepsi birlik olup ellerine kollarına sarılarak kalması, sakın gitmeye kalkışmaması için yalvardılar. Büyük oğlu da, anam yapma, sonra şeyden sonra gider ben onu alırım. Sen görürsen orada olup da görürsen ölürsün, dedi. Kadın, ne var, ne olur ölürsen, diye cevap verdi. Kalktı, yüzünü yıkadı, başında kalan seyrek kır saçları taradı. Her vakit şehre giderkenki gibi sırtına temiz bir hırka giydi. Sonra durgun. Git emmioğlunun eşeğini getir bana. İzin veriyorsun değil mi komşum? Dedi. Adamcağız, lafı mı oğlum? Dedi. Gidip eşeği getirdiler. Anayı üstüne bindirdiler. Bir tarafına evladı, öbür yanına da emmilerin oğlu geçti. Yürümeye başladılar. Daha şafak iyice sökmediği, ortalık ışımadığı için oğlunun elinde bir de fener vardı. Ana çok halsizlik duyuyordu. Gözyaşlarıyla sakinleşmiş, adeta içi yıkanmış bir halde ne yaptığını pek bilmeden gidiyor ama eşeğin sırtına sıkıca da tutunuyordu. Başını eğmişti. Bir kere bile kaldırıp tan yerine bakmadı. Gözleri karanlıkta zoruna seçilen yolun sarımsı tozlarına dalıp gitmişti. Bu erken saatte daha açılmamış bulunan şehrin güney kapısına doğru yılanımsı kıvrışlarla bükülen yolda gide durdukları müddetçe iki erkek de çeneleri kilitlenmiş gibi sadece sustular. Tek bir lakırtı etmediler. Kapının önünde bir sürü kalabalık bekleşiyordu. Çünkü pek çok kimsenin bir arada idam edileceği köylerden duyulmuş alay alay insanlar çocuklarını sırtlayıp meraklarından seyre gelmişlerdi. Kapılar açılır açılmaz hepsi birden içeri doğru itiştiler. Eşeğin üzerinde ana, yanında iki erkekle beraber şehir surlarının dibinden boş bir sahanın ortasındaki arsa gibi yere ilerlediler. Şafalın daha bu ilk ışıklarında orayı epey bir kalabalık doldurmuştu bile. Saati yaklaşan büyük ölüm seyrinin verdiği ürperişle hepsi de sessizdiler. Bilemedikleri bir şeyin korkusuyla titreşen küçük çocuklar analarının eteklerine yapışıyorlardı. Emzikteki mini miniler bağırıyorlardı. Bu ağlamalarda ağızlara takıldı ve halk sustu. Büyük bir merakla bekliyor, seyretmek için can attığı bu korkunç ölüm oyunu başlasın diye garip bir istekle sabırsızlanıyordu. Ana ile yanındaki iki erkek bu kalabalığın arasında duramadılar. Kadıncağız usulca, "Hapishanenin demir parmaklıkları önüne gidelim, orada duralım," dedi. Zavallı yüreceğinde daha hala bir umut saklıyordu. Sanki oğlunu görür görmez bir mucize doğacağını, onu kurtarmak için muhakkak bir çare bulacağını sanıyordu. Erkeklerden biri eşeğin başını hapishaneden tarafa çevirdi ve üzerlerine cam parçaları kakılmış koskoca duvarların ortasındaki büyük kapı çıktı karşılarına. Bir nöbetçi boylu boyunca bu kapının önünde yerde yatıyordu. Yanında sönmeye yüz tutmuş bir fener yanıyordu. Kan kırmızı bir öbekçiliş yığını dışarı taşırıyordu ama tan yerinden doğru esen soğuk rüzgar geldi, bu akan feneri söndürdü. Üçü de tozlu yolun üstünde beklediler. Çok geçmeden taş zemirin üzerinde öten birçok ayak sesleri işittiler. Bir ses yükseldi. "Kapıları açın." Nöbetçiler telaşla yerlerinden fırladılar. Kapının iki yanında kaskatı, silahları omuzlarında dimdik durdular. O sırada kanatlar açıldı. Ana gözlerini kırpmadan bakıyordu. Oğlunu görmeye çalışıyordu. İkişer ikişer elleri birbirine kenevir ipleriyle bağlı, bir ucuda öndeki çifte tutturulmuş genç genç birkaç mahpus geçti. İlk bakışta insan bunları sadece erkek sanıyordu. Halbuki aralarında erkek gibi giyinişleri, kazıtılmış başlarıyla zor ayırt edilen kızlar da vardı. Ancak yakına gelince küçücük memeleriyle ince bellerinden tanınıyordu onlar. Yoksa yüzleri bakışlarıyla erkekler kadar vahşi ve pervasızdılar. Mahkumlar ilerledikçe ana onları birer birer gözden geçiriyordu. Birdenbire oğlunu görüverdi. Evet, başını yere eğmiş bir kıza bağlı olarak elleri birbirine sımsıkı iplerle dolanmış yürüyordu. O vakit ana öne fırladı. Yavrusunun ayaklarının dibine atıldı, bacaklarına sarıldı. "Oğlum!" diye bir çığlık kopardı. Başını kaldırdı, yavrusunun ölüm sarılığını almış yüzüne, rengi uçmuş, kavrulmuş dudaklarına, donuklaşmış gözlerine baktı. Anasını görünce o bir kat daha sarardı. Eğer yanındaki kıza bağlı olmasaydı yere yığılacaktı. Ama kız ipe asıldı ve delikanlının ayakları dibinde ak saçlı ihtiyar kadını görünce bir kahkaha attı. Neşeden gelmeyen yüzsüz bir gülüşle güldü. Düdük gibi öten acı sesiyle de bağıra bağıra. "Arkadaş, aklından çıkarma. Artık ne anan ne baban ne de bir sevdiğin var senin. Sadece yalnız ortak bir davamız var, o kadar," dedi. Genç ileri doğru sürükledi. Nöbetçilerden biri koştu, anayı kaldırdı. Yolun kenarına atıverdi. Kadın orada tozun toprağın içinde serili kaldı. Kalabalık uzaklaşıyor, güney kapısına doğru gözden kayboluyordu. Birden vahşi, korkunç bir marş sesi ortalıkta çın çın ötmeye başladı. Ölme türkü söyleye söyleye gidiyorlardı. Nitekim iki erkek geldiler. İhtiyar kadını yerden kaldırmak istediler ama o razı olmadı. Yere yatmış inliyordu. Kabuslu, müthiş bir korku içinde kulağına bu garip türkünün ürpertici sesi geliyor, olup biteni pek fark edemeden sadece inliyor, inliyordu. Bu yaralı hayvan iniltisi çok sürmedi. Çünkü hapishane kapısının önünden bir nöbetçi geldi, tüfeğinin dipçiyle kadına vurarak "Çekil canı karı, defol buradan," diyerek kükredi. İki erkek korktular. Anayı zorla ayağa kaldırdılar. Eşeği bindirdiler, evlerinin yolunu tuttular. Güney kapısına varmadan evvel bir an surun dibinde durdular, beklediler. ta ki müthiş bir velvele kopuncaya kadar beklediler. O vakit iki arkadaş bakıştılar ve ihtiyar anaya doğru döndüler. Onun hiçbir yeri oynamadı, kıpırdamadı, bir şey belli etmedi. Ve duyduğumu, anladığımı bilmek mümkün olmadı. Hayvanın üstüne doğru eğilmiş, gözlerini yere, eşeğin ayaklarının altına dikmişti. Bu sesleri, çığlıkları dinledikten sonra tekrar yola koyuldular. İki erkek susuyordu. İhtiyar ana da bir şey işitmiyormuş gibiydi ama yanlarından gelip geçenler yüksek sesle şöyle diyorlardı. Doğrusu yüzleri güle güle yılmadan korkmadan ölmesini bildiler. Son dakikaya kadar şarkı okuyan o yaman kızı gördünüz mü? İster inanın ister inanmayın kafası uçup yuvarlandıktan sonra bile bir an daha türküsünü söyledi. Bir başkası da şöyle anlatıyordu. Hani bir delikanlı vardı gördünüz mü? Alav kanı ta ileriye kadar fışkırıp subayın üzerine sıçrayınca adam nasıl küfrü bastı duydunuz mu? Kimisi suratları kan çanağına dönmüş bir halde gülüyordu. Bazısında beti benz uçmuştu. Ana ile yanındaki iki erkek şehir kapısından tam çıkmışlardı ki yeni yetişkin bir çocuk yüzü balçık rengini almış bir halde döndü. İki büklüm oldu, sura dayandı, kusmaya başladı. Fakat ananın ağzından tek bir kelime çıkmıyordu. Bütün bunları görüyor, işitiyor muydu bilen yoktu. Hayır, oğlu ölmüştü. Yalancıktan değil, gerçekten ölmüştü. Bunu biliyordu ve parada geri kalan her şeyde boştu. Bir işe yaramazdı artık. Bir şey demek bile boştu. Hoş, ağzını açacak hali de yoktu ya zaten. Şu dünyada artık sadece bir tek isteği kalmıştı. Evine dönmek, o eski mezarın üstüne kapanmak, orada ağlamak. Geberesiye ağlamak. Acı bir düşünceyle birden yüreği sızladı. Ölülerinin bir mezarı bile yoktu. Başka kadınların hiç olmazsa üzerlerine kapanıp ağlanacak mezarları vardı. Onun nasibinde ise yüreğinin içinin acısını boşaltmak için kimin olduğu bile unutulmuş, eski bir mezarın üstünde gözyaşı dökmek vardı. Ama bu düşüncenin verdiği yürek sızısı da hafifledi. Onun artık bir tek isteği vardı. Bir tek, ıstırabını azıcık olsun yatıştırır belki diye ağlamak istiyordu. Doya doya ağlamak. Kapılarının önünde eşekten indirince kadıncağız yalvaran gözlerle oğluna döndü. Beni köyün ardındaki o yere götür, bir vakit ağlayayım dedi. Şişman yenge de oradaydı. Bu lafı duydu, gözlerini hırkasının yeniyle silip ihtiyar başını sallayarak yüreği sızlaya sızlaya. Evet evet, yap dediğini, bırak oraya gitsin, şimdi ona artık en iyi orası gelir dedi. Ve oğul da sessizce anasını tuta tuta oraya, mezarın başına götürdü. Kadını oturtmak için çimenlerin içinde düzce bir yer aradı. Daha yumuşak olsun diye de birkaç tutam ot yoldu. Kadın oturdu, başını mezara dayadı ve oğluna korkunç deli gözlerle bakarak ''Haydi git, git sen, bırakın beni ağlayayım.'' dedi. Adam duralayınca da içinin ateşini saçan bir sesle yana yana ''Bırak beni, ağlayamazsam ölürüm.'' diye inledi. Oğlu döndü, yürüdü ama onu orada böyle yalnız bırakmak pek içi razı olmadığından ''Birazdan gelir seni alırım ana.'' dedi. Otların içinde oturan ana parlak bir ışıltının arta arta bugün de nasıl aydınlattığını gördü. Sanki bu sabah hiç kimseler ölmemiş gibi güneşin bütün kuvveti yaldızıyla memleketlerin üstünde yayla yayla vurduğunu seyretti. Tarlalar olgundu. Geç kalmış ekinlerin dolu dolu başakları ağırlaşmış, yaprakları sararmıştı. Tıpkı onlar gibi sarı olan güneşte sanki damla damla topraklara akıyor, onları ışık yağmuruna tutuyordu. Bu sırada ana ezilen yaralı yüreğinin acısını yatıştıracak gözyaşlarını bekliyordu. Boğazını sıkan boğucu ıstırabın gözlerinden boşalmasını bekliyordu. Bütün ömrünü şöyle bir düşündü, ölenlerini, kaybettiklerini, bunca yılın içinde ne kadar az sevinç yüzü gördüğünü aklına getirdi. Ve derdi kabardı. O da hiç öfke, hırs duymadan kendini koyverdi. Istırabın bütün varlığını kaplamasını bekledi. Adeta bu acılarla taşa taşa doldu. Toprağa kapandı. Sanki üstünden ağır, çok ağır ezici bir şey geçiriyormuş gibi kemiklerini kıran bir acı ile bu kabul ettiği elemin yığılan çöken baskısı altında suratını gökyüzüne doğru çevirdi. Adeta can çekiştiği, ölümle karşı karşıya geldiği şu dakikada ''Günahlarımın borcunu ödeyebildim mi artık? Yetti mi? Bitti mi artık çilem, cezam?'' diye haykırdı. O vakit gözyaşları boşandılar. Kadın ihtiyar başını mezara koydu, dikenlerin otların arasına yüzünü soktu. Böylece ağladı. Bu güzel günün sabahında durup tükenmek bilmeyen gözyaşlarıyla hep ağladı. En küçük bir üzüntüsünden en büyük acılarına kadar hatırlıyor, kocasıyla aralarında geçen kavgayı, onun bir daha gelmemecesine kalkıp gidişini, artık onu bu ümitsizlik girdabından çekip çıkartacak, tutup eve götürecek bir kör yavrusu da kalmadığını, o korkunç kıza baktıkları, oğulcunun yüzünü, bakışını, halini gözlerinin önünden geçiriyor ve böylece bütün ömrüne ağlıyordu. O ağlarken ta ötelerden koşarak gelen oğlu gözüktü. Evet, güneşin pullayıp ışıttığı kırlardan koşa koşa geliyor, eliyle koluyla bir takım işaretler yaparak bağırıyordu. Ama neler söylüyordu? Ana acısından kendini o kadar kaybetmişti ki bir şey anlamıyordu. İşitmek için başını kaldırdı ve onun şöyle bağırdığını duydu. Anam, anam. Sonra da çok yüksek sesle. Oğlum doğdu, torunun doğdu, anam torunun. Bütün ömrü içinde hiçbir haberi bu kadar huzurla duymamış, hiçbir ses bu kadar açık açık gelmemişti kulağına. Farkına varmadan gözyaşları dindi. Ayağa kalktı, sendeledi. Sürçtü ve oğluna doğru yürümeye başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Ne zaman? Söylesene ne zaman? Şu dakikada, şimdi doğdu anam. Hem de oğlan, hiç bu kadar tombul tombulunu görmedim. Topuz gibi. Öyle bağırıyor ki bir duysan, yaşında, hatta 2 yaşında çocuk sanırsın, dedi. İhtiyar kadın titreyen elini oğlunun koluna koydu, yarı ağlayarak azıcık da gülümsedi, güldü. Ve ona dayana dayana ne kadar bezgin, halsiz olduğunu pek fark bile etmeden, ihtiyar tutuk bacaklarını zorla sürdü, yürüdü. İkisi beraber eve, sonra da lohusanın odasına girdiler. İçeride bu müjdeye koşan köylü kadınlar doluydu. İhtiyar dedikodu düşkünü Cadaloz bile oradaydı. Artık köyün en yaşlısıydı o. Kulakları top atılsa duymaz bir halde sağırlaşmış, yılların yükü altında beli 2 büklüm olmuştu. Anayı görür görmez ağzını açtı. Sesi karganınkine dönmüştü. Ne talihin varmış kadınım, artık bahtın döndü sanmıştım ama bak yine kısmetin acıkmış. İşte geri geldi sana. Oğlunun oğlunu alacaksın kucağına. Bana bak da haline şükret. Bütün çilelerime karşılık ne kaldı elimde? Kaplumbağa kabuğunu nasıl taşırsa işte ben de sadece şu kuru kemik bedenimi sürüp gidiyorum, dedi. Ana tek bir lakırdı etmedi. Kimseyi görmedi bile. İçeri girdi, yatağa yaklaştı, gözlerini indirip baktı. Çocuk oradaydı. Hiç bu kadar güzelini, yumuk yumuğunu görmemişti. Babasının dediği gibi ağzını açmış, nasıl da göbeğini çatlatasıya bağırıyordu. Nine eğildi, yavruyu kucağına aldı. Sarıldı ve bu sıcacık, kuvvetli, yepyeni hayatla dolu olan şeyi bağrına bastı. Ona başından ayağına kadar hayran hayran baktı, gülmeye başladı. Tekrar tekrar baktı, doya doya seyretti. Sonra dendi, arandı. Emmoğlu'nun karısını görmek istedi. O da oradaydı. Torunlarından bir iki seteklerini yapışmış, hep beraber seyre gelmişlerdi. Ana kalabalığın arasında görmek istediği çehreyi bulur bulmaz göstermek için küçük yavruyu kaldırdı. Odayı dolduran insanlara hiç aldırış etmeden gözleri yeniden dola dola bir yandan da gülerek yüksek sesle. Bak kardeşim bak, korktuğum kadar suçum günahım yokmuş. İşte torunum, küçük oğlum, diye bağırdı. Son. 8. kasetin sonu.